Ayrım 12. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 165. Boğazlar gene ön planda. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırısı Avrupa'da bir cepheler değişikliğine yol açtı. Yani Sovyetler Birliği Hitler'in Almanya'sından koparak kendiliğinden Batı müttefiklerinin kucağına düştü. Bu değişikliğin Türkiye bakımından büyük önemi şuydu ki Çanakkale ve İstanbul Boğazları gene ve er geç ön planda yer alacaktı. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Çünkü şimdi yeni ve batılı müttefiklerinin Sovyetler Birliği'ne en tabii ve en kolay yardım yolu ancak Çanakkale ve İstanbul Boğazları olabilirdi. Hatta o sırada da Ege Adaları düşman elinde olsa Akdeniz ve Ege Denizleri İtalyan savaş gemilerinin ve Alman denizaltılarının kontrolleri altında bulunsa bile. Ama ne var ki bu sefer boğazların anahtarı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi onu dilediği zaman ve dilediğinin hayrına kullanacak ve bunun için hatta hükümetine bile danışmayı lüzumsuz sayacak sorumsuz bir Enver Paşa'nın elinde değildi. Türkiye Alman-Sovyet Savaşı karşısında tarafsızlığını ilan etti ve Türk-Alman Saldırmazlık Paktı da 25 Haziran 1941'de Büyük Millet Meclisine tasdik edildi. Kaderin kara eli. Almanların Sovyetlere savaş ilanını, İtalya'nın, Romanya'nın, Çekoslovakya'nın, Macaristan'ın Sovyetlere savaş ilanları takip etti. Şimdi Hitler Manş Denizi'nden, Meniş Nehri'nden Karadeniz'e ve Rusya ovalarının içine kadar Avrupa'yı kontrolünde bulunduruyordu. Yeni bir Napolyon doğmuştu ama Napolyon'un kara kaderi er geç Hitler'in de alnını yere getirecekti. Napolyon'la Hitler'in Rusya'ya yürüyüş maceralarında garip bir benzerlik var. Napolyon Prusya ve Polonya'yı alıp da Rusya sınırlarına geldiği zaman etrafındakiler ona bu uçsuz bucaksız ovalara girmemesini söylemişlerdi. Fakat Napolyon'un cevabı kısaydı. Arkamdan bir el beni itiyor. Emil Ludwig, Napolyon isimli eserinde Napolyon'un bu kara kaderini bütün trajik unsurlarıyla işler. Evet, bu türlü insanları, bu türlü maceralara bir zaman gelir, hakikaten arkalarından bir el iter. Bu el kaderin kara elidir ve onu bağnaz bir macera adamı bükemez. Hitler de Polonya'yı alıp Sovyetlerle iki taraflı sahte bir balayından sonra Rusya'ya girmeye karar verince generalleri de ona Napolyon'a söyleneni söylediler. Fakat Hitler'in de cevabı kısaydı. Evet, önümde karanlık bir oda var ama gireceğim. Bu karanlık oda onu daha o günlerden kucağına çağıran ölümdü ve onu oraya iten talihin yine o bükülmez kara eliydi. Almanların Rus ovalarındaki saldırılarının gelişmesini ve bu arada Beyaz Rusya'yı, Ukrayna'yı Don Havzası'nda aşıp ta Volga kıyılarına, Stalingrad dönemeş noktasına kadar varacak olan kanlı dramı burada askeri safhalarıyla izlemek bu kitabın konusu değildir. Fakat şunu hemen kaydetmek yerinde olur ki İngiltere ve Amerika bir taraftan Akdeniz ve Ege Denizi'nde henüz devam eden Alman-İtalyan kontrolünü, bir taraftan Türkiye'nin hatta bu engeli olmasa bile boğazları Sovyetlere yardım için hemen ve kolayca aşmak istemeyeceği yolundaki sezilerini uyarak Sovyetlere ayrı bir yardım yolu aradılar. Bu yol ancak çok uzaklarda dolaşan Basra Körfezi İran yolu olabilirdi. Nitekim öyle de oldu. Bunun üzerine İngilizler İran'ı güneyden ve Kızıl Ordu kuzeyden işgal ettiler. İran Şahı Rıza Pehlevi bundan elbette memnun değildi. Hele Rus korkusu onun saltanat hayatının büyük kaygısıydı. Zaten küçük rütbeli bir subayken hızla yükselip Şehinşahlığa çıkan yolu 1920-1921'de Kuzey İran'da Kızıl Ordu müdahalelerini ve onu destekleyen yerli unsurlara karşı açtığı mücadelelerin içinden geçmişti. Ama ne var ki Şehinşah'ın korktuğu başına geldi. İngilizler ya Sovyet müfrezeleri şimdiki Şah'ın babası Rıza Pehlevi'yi yalnız tahtından indirmekle kalmadılar, tevkif ettiler. İngilizlerin eliyle Hint denizinde Andaman adalarına sürdüler. Şah orada ölecekti. Alman-Sovyet dostluk devresine ait gizli belgeler. Türkiye'nin savaşan taraflar arasında ve savaş dışı kalabilmek için oynadığı büyük oyunun nice tehlikeler gizlediğini ve nasıl kritik anlar atlatıldığını az çok belirttik. Şimdi de Hitler-Stalin dostluğunun bozuluşundan sonraki olaylar arasında Türkiye ve İnönü'yü izlemeden önce o geçici dostluk devresindeki Berlin-Moskova arasındaki münasebetlerin Türkiye ile ilgili bazı gizli belgelerine göz atmak yerinde olacaktır. Bilindiği gibi Alman yenilgisinden sonra müttefikler Berlin'deki Alman arşivlerini ve bilhassa Hariciye Nezareti arşivlerini el koymuşlardı. Aynı suretle Moskova'daki Alman sefareti evrakı da Rusların eline geçmişti. İngiliz-Amerikan hükümetleri Berlin'de ele geçirilen siyasi evrak ve muhaberatı 20 cilt halinde yayınlamaya girişmişler ve bu arada belirli meselelere ait belgelerin özel bölümler halinde yayınlanabileceğini de kabul etmişlerdir. Bu seride çeşitli belge derlemeleri yayınlanmıştır. Mesela Türkiye ile ilgili olarak ve Amerika Dışişleri Nezareti tarafından yayınlanan Sovyet-Nazi siyasi münasebetlerine ait gizli vesikalar ve Türkiye isimli derleme çok ilgi çekicidir. İngilizce, Nazi-Sovyet Relation kitabından H. Keleci tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Kültür Kitabevi Yayını, 1948 İstanbul. Bu belgelerde görüldüğüne göre Sovyetlerle Almanya arasında Türkiye meselesi daha savaşın ertesi gününden devamlı bir yazışma ve görüşme konusu olmuştur. Savaşın ikinci günü Sovyet Dışişleri Komiseri Molotov, Stalin'e danıştıktan sonra Sovyetlerle Türkiye arasındaki karşılıklı antlaşmanın sadece bir karşılıklı saldırmazlık paktından ibaret olduğunu, Almanya'nın Moskova sefiri Schulenburg'a acele bildirmiştir. Almanya'nın o safhadaki arzusu ise Türkiye'nin daimi tarafsızlığıdır. Molotov, Hitler'in bu arzusunu tamamıyla paylaştığını Alman sefirine bildirir. Yeni dostlar arasında Türkiye problemi evvela Moskova'da ele alınır. Ama iş bu safhada ve bu çerçeve içinde kalmaz. 3 gün sonra yani Eylül'ün 3'ünde Almanya, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının İngiltere ve müttefiklerinin gemilerine tamamıyla kapatılmasını ister. Molotov'un cevabı hakkında Alman sefiri Berlin'e şunları yazar. Molotov bana Sovyet hükümetinin Türkiye'de önemli nüfus sahibi olduğunu ve bunu istediğimiz istikamette yöneltmekle meşgul bulunduğunu bildirdi. Sefir, Berlin'e yazdığı 17 Eylül 1939 tarihli mektubunda şunları da bildirir. Stalin bana Türk hükümetinin Sovyet hükümetini Boğazlar ve Balkanlarla ilgili bir yardım paktının imzalanmasını teklif ettiğini söyledi. Türkiye, Sovyetler Birliği'ne yardım edecek ve ancak bu yardım İngiltere ve Fransa'ya karşı yöneltilmeyen hareketler şeklinde taahhüt edilecektir. Voroshilov böyle bir paktın Türkiye'yi Fransa'dan ayırmak için çengel olacağını ilave etti. Bu pakt teklifinin Sovyet Dışişleri Komiser Yardımcısı Potemkin'in Ankara'yı ziyareti sırasında konuşulanlarla ilgili olması ve daha sonra Sarıcıoğlu'nun Moskova'ya seyahatine zemin teşkil eden tekliflerle ilgili bulunması mümkündür. O sırada İngiliz deklarasyonu açıklanmış fakat üçlü ittifak henüz imzalanmamıştı. Ekim ayı içinde Almanların Türkiye ile ilgili olarak Moskova üzerinde adeta siyasal baskıları başlar. Çünkü onlarca Rusların sanki biz Türklere ne istersek yaptırırız gibi davranışlarına karşılık Ankara bu yönde hiçbir bağlantıya gitmemiştir. Alman Dışişleri Nazırı Ribbentrop'un Moskova'daki Alman elçisini 7 Ekim 1939 tarihli mektubundan şu satırları alalım. Derhal Molotov'a gitmenizi ve Sovyet hükümeti Türkiye'yi İngiltere ve Fransa ile bir muahede akdetmekten vazgeçir demezse veya açık bir tarafsızlık takınmasına ikna edemezse bizim ne kadar tesir duyacağımızı kendisine kuvvetle belirtmenizi istiyorum. Çünkü Stalin buna söz vermişti. Bu yapılamadığı takdirde Almanya ile akdettiği saldırmazlık paktında belli bir gedik açmış olur. Ama buna karşılık Molotov Türkiye'yi sürüklemek bakımından artık ümitsiz gibidir. Almanya'nın Moskova sefiri Alman Hariciyesi'ne yazdığı 9 Ekim 1939 tarihli yazıda şunları kaydeder. Molotov beliren ihtimallere göre Türkiye ile bir karşılıklı yardım paktının sonuçlandırılamayacağı görüşünü bildirdi. Ama Molotov Almanlara gene de ümitler verir. Molotov, kat'i bir tarafsızlık takınması, boğazları kapatması ve Balkanlarda barışın korunmasına yardım etmesi için Türkiye'yi Sovyet hükümetinin iknaya çalıştığını belirtti. Stalin, Hitler'le ittifak halinde bulunduğu bu devrede Türkiye ile ilgili durum hakkında İnönü şu açıklamayı yapar. Almanya savaş patladığı zaman Türkiye üzerine Rusya ile her hesabı caiz görmüştür. Rus-Alman ittifakı devrinde hem Almanya hem Rusya bize karşı haksızlık suçlamasını sonuna kadar üzerlerinde taşıdılar. Balkanlardaki barışın anlamı elbette Almanların veya Sovyetlerin Balkanlardaki kontrol veya istila hareketlerini Türkiye'nin müdahale etmemesiydi. İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında üçlü pakt, bu mektubun yazıldığı tarihten 10 gün sonra imzalanacaktı ve bu paktın esas ve önemli noktası Türkiye'nin müttefikleri tarafından Yunanistan ve Romanya'ya verilen garantilere uyarak bu memleketlere bir saldırı olursa müttefikler safında ve Balkanlarda savaşa girmesiydi. Bilindiği gibi Türkiye bu taahhütlerini yerine getirmeyecek ve savaşa girmeyecektir. Fakat bu gizli belgelerde asıl manalı gelişmeler daha sonraki tarihlerde meydana çıkar. Mesela Ribbentrop, Hitler'e yazdığı 24 Haziran 1940 tarihli bir muhtırasında ona 23 Ağustos 1939 tarihli bir protokolü hatırlatarak Hitler'in kendisine o vakit İstanbul ve Boğazlar üzerinde ilgisiz kalabileceğini ve dolayısıyla bu bölgenin daha o zaman Sovyet nüfus bölgesi olarak alındığını hatırlatır. Ribbentrop'un bahis konusu mektubundan mesela şu satırları alalım. Moskova'ya hareket etmeden evvel Führer yani Hitler bana özel talimatla Güneydoğu bölgelerine hatta lüzum hasıl olursa İstanbul ve Boğazlar dahil olmak üzere bu bölgedeki Alman ilgisizliğini bildirmem için yetki vermişti. 1940'ta gerek Sovyetler gerek Almanya'nın Türkiye hakkındaki görüşleri hakikaten gittikçe açıklaştı ve kesinleşti. Mesela Moskova'daki Alman sefiri 26 Haziran 1940 tarihli ve çok acele ve çok gizlidir kayıtlı raporunda Alman Hariciye Nazırı'na Türkiye ile ilgili olarak şu Sovyet görüşlerini bildirir. Sovyet hükümeti Türkiye'ye derin bir şüpheyle bakmaktadır. Bu da Türkiye'nin Rusya ve diğer memleketlere karşı Molotov'un açıkça Almanya ve İtalya'yı kastettiği belliydi. Aldığı gayri dostane durumun neticesidir. Grips'in teklifleri açıktır. O özellikle Balkan işlerinde Sovyetleri Almanlara karşı hırslandırmak istiyordu. Stalin'in cevapları ise ihtiyatlıdır. Mesela bu tekliflerin en mühimi olan Balkanlar bahsinde şöyle konuşurlar. Türkiye'nin Karadeniz'e karşı olan durumu ve bu denizde hakim bir rol oynamak istemesi ve Türkiye'nin boğazlar üzerinde hakimiyet kurma arzusu yüzünden Türkiye'ye karşı olan Sovyet şüphesi yoğunlaşmıştır. Sovyet hükümeti Türkiye'nin Batum'a karşı bir tehdidini sezmektedir ve bu tehdide karşı kendini Güney ve Güneydoğu'ya karşı korumak zorundadır. Bu hususta Alman ve İtalyan menfaatleri dikkat nazarına alınacaktır. Sovyet hükümeti Akdeniz'de İtalya'nın hakimiyetini tanıyacaktır. Sovyet hükümetinin de Karadeniz'de hakimiyeti tanınmalıdır. Moskova'daki Alman sefiri Temmuz ayı içinde Sovyetlerin dikkatlerinin bağlandığı alanları açıklar. Baltık hükümetleri ile Türkiye ve İran. Şubat 1934 tarihli Balkan Paktı ve Türkiye'nin bu bölgeye nasıl büyük önem verdiği, hatta Atatürk'ün Balkanlarda bir nevi Türk önderliğinin önemini ve bunun gerçekleşmesi çabasına ne kadar vakit ayırdığı malumdur. Çünkü böyle bir durumun sağlanabilmesi Türkiye'nin emniyet sınırlarını birden Tuna'ya kadar götürecek ve bundan Türkiye hakikaten faydalanacaktı. Bulgaristan'ın ise yanaşmaması bu projenin tamamlanmasına engel olmuştu. Atatürk bu Balkan bahsinde gençliğinin bir nevi Makedonyalılık havasını buluyor ve bu havayı derin bir zevkle teneffüs ediyordu. 13 Temmuz 1940 tarihli raporunda da Moskova'daki Alman sefiri, oradaki İngiliz sefiri Grips'in Stalin'le yaptığı mülakatın konularını Berne bildirir. Grips bu mülakatı yaparken Stalin'e açıkladığı görüşlerinin Stalin'in müttefiki Hitler'e bildirileceğini tabii müdrikti. Grips Stalin'e şunları söylüyordu. Almanya Avrupa'yı yutmak istiyor. Bu Sovyetlerin de aleyhinedir. İngiltere Sovyetler Birliği'ne ihracat yapma arzusundadır. Ama bu mallar sonra da Almanya'ya sevk edilmemelidir. Balkanlardaki statükonun yani o esnadaki vaziyetin ve durumun muhafazası için Balkan memleketlerinin birleşme ve önderliği Sovyetler Birliği'nin vazifesidir. Hali hazır şartlar içinde bu emniyetli vazife ancak Sovyetler Birliği tarafından yapılabilir. Hiçbir devletin Balkan memleketlerinin birleşmeleri ve önderliği hususunda tek başına rol oynamaya hakkı yoktur. Türkiye'nin Karadeniz hakkında tek başına söz sahibi olmasına ve Karadeniz şartları ileri sürmesine Sovyetler hükümeti aslında muarızdır. Türk hükümeti bunu biliyor. 1940 Kasım'ında Berlin'de Hitler'le Molotov arasında bir konferans tertiplenmiş ve bu konferansta da Türkiye meselesi gene sahneye konulmuştur. Molotov bu sefer de Boğazlardan bahsederek Kırım Savaşı'nı ve 1918-1919 yıllarındaki olayları hatırlatır. Boğazların Sovyetler Birliği'ni taarruz etmek için İngilizlerin kullandığı tarihi bir koridor olduğunu söyler. Şimdi İngilizler Yunanistan'a da ayak bastığına göre vaziyetin Rusya için daha da ehemmiyetli olduğunu açıklar. İstediği de Sovyetlerin Bulgaristan'a teminat vermek ve bu memleketle karşılıklı bir müdafaa anlaşmasına girmek için Hitler'in muvafakat etmesiydi. Hitler'in bütün zikzaklı cevaplarına rağmen Molotov bu tezini ısrarla öne sürer. Hitler işi ancak Mussolini ile de konuşmak gibi bir safsaklama ile atlatabildi. Molotov'un Bulgaristan'a teminat verme teklifinin mantığı ise belliydi. Boğazlara yaklaşmak ve hatta bu bölge üstünde fiili bir kontrol tesis etmek. İşin sonrası ileride görülecekti. Hatta bu konuda Hitler'in endişelerini azaltmak için Sovyetlerin bu takdirde Türklerle realiteye uygun olarak bir anlaşma yapabileceklerini ileri sürüyordu. Bu arada Bulgaristan'ın tabiatıyla Akdeniz'e ineceğini gizlemiyordu. Bu müzakerelerde Hitler, Boğazlar meselesini daima kısa kesmek istemiştir. Hatta o kadar ki, farz-ı muhal, Rusya ile çatışmak için sebepler ararsam, bu hususta Boğazlara ihtiyacım yoktur. Sözleri onundur. 1 Kasım 1940'ta Berlin'de Molotov ve Hitler arasında geçen konuşmaların zabıt dosyasından. Schmidt, Hitler'in şahsi dosyası, sayfa 33-40. Bu taslaklar Moskova'daki Alman sefaretinin gizli dosyasında bulundu. Üzerinde tarihi olmayan bu taslağın 26 Kasım 1940'ta Schulenburg tarafından verilen bildiride yer alan Molotov görüşmelerine bir zemin teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Sovyet-Nazi gizli görüşmelerine ait belgeler. Dünyanın paylaşılması. Fakat 1940 yılının doğuda Türkiye ile de ilgili olan en önemli belgesi bir taraftan Almanya, İtalya ve Japonya ile diğer taraftan Sovyetler Birliği arasında dünyanın taksimine dair olan paylaşma taslaklarıdır. Bir taslak şöyle başlar. Üçlü Pak devletleri hükümetleri olan Almanya, İtalya ve Japonya bir tarafta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, diğer tarafta Avrupa, Asya ve Afrika'da kendilerine ait olan tabii nüfuz bölgeleri dahilinde bütün insanların iyiliği için bu bölgelerde yeni bir nizamın kurulması ve bu gaye için müşterek bir çalışmanın tesisine gereken sağlam ve devamlı temellerin atılması arzusundan mülhem olarak aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmışlardır. Bir tarafta faşist devletler ve Japon oligarşik militarizmiyle, diğer tarafta Sosyalist Komünist Sovyetler Birliği'nin insanların hayrı için yapmaya kalkıştıkları bu dünya paylaşmasının hatırası sanıyorum ki ilerideki yüzyıllarda da garip bir iç burukluğu ile incelenecektir. Ama ne var ki bu taslağın hazırlandığı günlerde bu iki taraflı kudret Atlas Okyanusu ile Akdeniz'den Sarı Deniz'e, Pasifik Okyanusu'na kadar dünyanın yarısını ellerinde bulunduruyorlardı. Kapitalizm, militarizm ve topyekün sosyalizmin bu dünyanın paylaşılmasında birleşmelerini siyasette ahlak yönünden incelemek tabii gerekmez. Çünkü bu tasarı bir ahlak antlaşması değil, bir menfaat birleşmesiydi ve bu menfaat birleşmesinde faşizm ve sosyalizm ile aşırı Japon militarizminin dünyaya açılma siyasetleri bir safhada birbirleriyle bağdaşabildi. Faşizmin izlediği hayat sahası yani yakın ülkelerin ve uzak sömürgelerin zaptıydı. Sosyalist Sovyetler Birliği, dünyanın taksiminde mümkün olduğu kadar geniş toprakları gelecekteki sosyalizmin inşa sahası olarak rezerve etmek istiyordu. Japonya ise düpedüz bir fetih politikası güdüyordu. Ama tatbikatta bu üç de bir maksatla birleşiyorlardı. Dünyayı paylaşmak. Zaten karşılarında da yine dünyayı paylaşmak isteyen, hatta kısmen paylaşmış bulunan dev kudretler yok muydu? O halde İkinci Dünya Savaşı o safhada, dünya nimetleri üstünde bir savaş olarak hakiki adını ve niteliğini bulmuş oluyordu. Ama bu paylaşıcı devletler bu yağmanın adına topraklarını zapt edecekleri milletlerle işbirliği diyorlardı. Dünyanın paylaşılması protokol taslağı iki esas madde ile gene maddelere bölünmüş bazı ek ve gizli protokollerden ibaretti. Bu protokollerden biri dünyanın genel taksimine aitti. Bu arada bir gizli ek protokol de vardı ki Türkiye'ye karşı yürütülecek hareket tarzını maskeli bir şekilde veriyordu. Biz o sıralarda birçok dünya ülkelerinin ve bu arada Türkiye'nin üzerinde nasıl gökler hacminde bir Demokles kılıcının sallandığını belirtmek için bu taslakları burada vereceğiz. Esas maddeler. Madde 1. 27 Eylül 1940'ta Berlin'de imzalanan Üçlü Pakt'ta Almanya, İtalya ve Japonya savaşın bir dünya savaşına inkılap etmesine karşı koymak için imkan dahilindeki bütün çarelere başvurmak ve dünya barışının en kısa zamanda tesisi için işbirliği yapma hususunda anlaşmışlardır. Sözü geçen devletler, dünyanın başka taraflarında bulunan ve gayretlerini aynı istikamette yöneltecek olan diğer milletlerle işbirliğini teşmil etme arzusunu ishar ederler. Sovyetler Birliği, Üçlü Pakt'ın bu hedefi için el ele vereceğini beyan ederek, kendi payına düşen bu yol üzerinde Üçlü Pakt devletleriyle siyasi işbirliği yapmaya karar vermiştir. Madde 2. Almanya, İtalya, Japonya ve Sovyetler Birliği birbirlerinin tabii nüfuz bölgelerine karşı saygı göstermeyi davet ederler. Bu nüfuz bölgeleri aralarında temas olursa bu temastan husule gelecek meseleler mezkür devletler arasında daima dostane olarak danışılacaktır. Almanya, İtalya ve Japonya Sovyet Rusya'nın hali hazır genişliğini tanıdıklarını ve bunu hürmet edeceklerini beyan ederler. Bu anlaşmanın 3. maddesi ekonomik işbirliğini zikretmektedir. 4. madde ise bu anlaşmanın imza gününden itibaren 10 yıl yürürlükte kalacağını ve uzatılması için yeniden danışılacağını bildirir. Bu anlaşma 4 asıl üzerinde Alman, İtalyan, Japon ve Rus dilleriyle yazılmıştır. Şimdi bir de paylaşma ek protokolünü verelim. Bu protokol, bu hepsi de birbirinden farklı sosyal ekonomik nitelikler taşıyor. Fakat bütün tarih boyunca ilk defa bir araya gelen böyle nitelikte bir birleşmenin ilk defa tarihin o safhasına meydana gelmiş olması, bu nevi garip işbirliklerinin bir daha meydana gelmeyeceği manasına elbette gelmez. Bugün veya yarın insanlığın gene buna benzer dev kudretlerin işbirliği ve diktaları karşısında kalmaları elbette ki mümkündür. Bu dört ortağın adeta bir savaş sonu deklarasyonu gibidir. Yani savaş eğer onların dediği gibi bitseydi ve tabii bu sefer de savaş bu ortakların kendi aralarında başlamamak kaydıyla dünyanın nizamına böyle bir kaftan biçilecekti. Gizli ek protokol. Sayı 1. Almanya, İtalya, Japonya ve Sovyetler Birliği temsilcileri aralarında kararlaştırılan anlaşmanın imzasıyla şunu taahhüt ederler. 1. Almanya barışın meydana gelmesiyle Avrupa'da ele alınacak toprak gözden geçirmelerinden başka toprak isteklerinin Orta Afrika'da temerküz ettiğini bildirir. 2. İtalya barışın meydana gelmesiyle Avrupa'da ele alınacak toprak gözden geçirmelerinden başka toprak isteklerinin Kuzey ve Kuzeydoğu Afrika'da temerküz ettiğini bildirir. 3. Japonya toprak isteklerinin Doğu Asya'da ve Ada İmparatorluğu'nun yani Japonya'nın güneyine kadar temerküz ettiğini bildirir. 4. Sovyetler Birliği toprak isteklerinin Sovyetler Birliği'nin milli bölgelerinin güneyinde ve Hint Denizi istikametine temerküz ettiğini bildirir. 4. Devlet öz metedelerinin halini mahfuz tutarak bu toprak isteklerine karşılıklı saygı göstermelerini ve bu isteklerin vücut bulmalarına karşı koymayacaklarını bildirirler. Bu paylaşmada Türkiye'nin yeri ne olacaktı? Bunun cevabını bulmak mümkündür. Mesela Sovyetler Birliği kendi toprak isteklerini Romanya kıyılarından Hindistan'a ve Hint Denizi'ne kadar uzanan sahayı ithal ediyordu demektir. Çünkü Bulgaristan üstünde Sovyetler kendilerinden başka hiç kimsenin hak ve nüfuz müdahalesini istemiyorlardı. Molotov'un yukarıda değindiğimiz Berlin konferansında temel ve münakaşa götürmez talebi buydu. İstanbul ve Boğazlar üstünde ise daha savaşın başında isteklerini üst ve müşterek müdafaa formülü altında Türkiye'ye zaten bildirmişti. Moskova'da Saracoğlu heyetine. Kaldı ki Sovyet dostluğu devresinde ve bu iki devlet arasında Boğazlar ve Karadeniz hemen daima yazışma ve konuşma konusuydu. Ve daha önce de vesikasını verdiğimiz gibi Hitler bu bölgeli ilgisizliğini yani bu bölgeyi fiilen Sovyet nüfuz bölgesi saydığını Stalin'e zaten bildirmişti. Kaldı ki bu protokollerin düzenlenmesi sırasında da Türkiye gene özel bir anlaşma konusu oldu. O safhada tabii Türkiye'yi kendi saflarında savaşa katmak veya tarafsızlaştırmak şeklinde. Şimdi de bu protokolü verelim. Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği arasında yapılacak 2 numaralı protokol taslağıdır. Almanya, İtalya, Japonya ve Sovyetler Birliği arasında bugün imzalanan anlaşma vesilesiyle Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği temsilcileri aşağıdakileri bildirirler. 1. Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği Türkiye'yi mevcut uluslararası bağlarından ayırmak, kendileriyle siyasi işbirliği yapması için tedricen onu kazanmanın müşterek menfaatleri icabı olduğu hususundaki görüş birliğinde mutabıktırlar. 2. Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği belirli bir zamanda Türkiye ile müşterek anlaşma yapmayı anlaşmalarında kararlaştırırlar. Bu anlaşmada 3 devlet Türkiye'nin mülkiyet genişliğini yani toprak tamamlığını tanıyacaklardır. 3. Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği halen yürürlükte bulunan Montreux-Boğazlar Anlaşması yerine başka bir anlaşma koymak için bir arada çalışacaklardır. Bu yeni anlaşma mücibince Sovyetler Birliği'nin savaş gemileri Boğazlardan istedikleri zaman hiçbir kayda tabi olmadan geçiş hakkına malik olacaklardır. Karadeniz devletleri ile Almanya ve İtalya müstesna diğer devletler prensip olarak kendi savaş gemilerini Boğazlardan geçirme hakkından feragat edeceklerdir. Ticaret gemilerinin geçmesi gayet tabi olarak serbesttir. Ancak bu protokolde Türkiye'nin toprak bütünlüğünün tanınma kaydının Sovyetlerin Boğazlarda üs alması kaydına bağlı olduğunu işaret etmeliyiz. Bu cihet aşağıdaki belgeden açıkça belirmektedir. Moskova'daki Alman sefirinin 26 Kasım 1940'ta ve çok acele, çok gizli kaydıyla Alman Hariciye Nazırı'na yazdığı ve kendisine Molotov'un bildirdiği arzuları nakleden raporundan şu cümleleri alalım. Madde 2. Sovyetler Birliği'nin Boğazlardaki emniyetini temin için coğrafi bakımdan Sovyetler Birliği'nin Karadeniz sınırları içindeki emniyet bölgesinde bulunan Bulgaristan'a, Sovyetler Birliği'nin Boğazlardaki emniyetini temin için coğrafi bakımdan Sovyetler Birliği'nin Karadeniz sınırları içindeki emniyet bölgesinde bulunan Bulgaristan'la Sovyetler Birliği arasında karşılıklı yardım paktının imzalanması ve İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazları'nın bulundukları yerlerde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Karadeniz kuvvetlerini uzun vadeli şartlar dahilinde üst kurulmasına da teminat verilecektir. Madde 3. Genel olarak İran Körfezi istikametinde Batum ve Bakü'nün cenubuna uzanan bölge Sovyetler Birliği isteklerinin merkezi olarak tanınacaktır. Alman Dışişleri Bakanı'nın hazırladığı vesikada nüfus sahalarının sınırlarıyla ilgili kısım Sovyetler Birliği isteklerinin İran Körfezi'ne ve Batum, Bakü'nün cenubuna doğru temerküz ettiği şeklinde değiştirilecektir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde hafif kara ve deniz kuvvetleri için bir üs garanti etmesi ve eğer Türkiye 4 devlet paktına girmeye istekli olduğunu bildirdiği takdirde sözü geçen 3 memleket Türkiye'nin istiklal ve toprak bütünlüğünü garanti ettikleri şeklinde değiştirilmelidir. Eğer Türkiye dörtlü paktta iştirak etmeyi kabul etmezse Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği lazım gelen askeri ve siyasi tedbirleri hazırlamaya ve tatbik etmeye karar verirler ve bu konuda ayrı bir antlaşma imzalarlar. Molotov'un 26 Kasım 1940'ta Almanya'ya acele teklifleri bunlardır. Sovyetler bu isteklerine karşılık Almanya'yı Romanya ve Macaristan'da dilediği gibi harekete serbest bırakıyordu. Mesela Alman Hariciye Nazırı'nın 7 Ocak 1941'de Rusya, Türkiye ve Balkanlardaki sefirlerle askeri ataşelere yaptığı tebliğin şu satırlarını okuyalım. Kuvvetli Alman askeri topluluklarının Romanya'ya olan hareketleri Ocak ayının başından beri Macaristan yoluyla devam etmektedir. Almanların Moskova sefiri bu harekete katılan askerlerin sayısının 200 bin olarak tahmin edildiğini kaydeder. Schulenburg'un 8 Ocak tarihli raporundan. Halbuki aşağıda göreceğimiz gibi çok daha fazlaydı. Bu gizli belgelerden daha pek çok metinler ve örnekler verebiliriz. Bütün bu işler öyle bir zamanda oluyordu ki Türkiye'nin başı hem içerideki iaşe durumundan hem dış baskılardan ve tehlikelerden adam akıllı sıkışıktı. Bu iaşe durumunu ve iktisadi şartlarını ileride ele alacağız. Dış tehlikelere gelince asıl kazan Balkanlarda kaynıyordu. İleride işlemesi şüpheli olsa bile Ankara 17 Şubat'ta Bulgaristan'la bir dostluk beyannamesi imzaladı. Ama Bulgaristan'ın başında tehlike bulutları gittikçe birikiyordu. Daha yukarıda da belirttiğimiz gibi Sovyetler Bulgaristan'ı kendi emniyet sahaları sayıyorlardı. Almanlar ise İngilizlerin Yunanistan'a ayak bastığından ve orada yerleşmek istediklerinden bahsederek Bulgaristan'a asker sokmak istiyordu. Amerikan Hariciye Nezaretinden Almanya'nın Moskova Sefaretine yazılan 22 Şubat 1941 tarihli gizli yazıda enteresan bir kayıt da vardır. 7 Ocak 1941 tarihli telgrafımızda Alman askeri kuvvetlerinin sayısının yayınlanması için işaret verileceği bildirilmişti. Bu vakit şimdi gelmiştir. Romanya'da hazır ol vaziyetinde 681 Alman askeri vardır. Bu birlikler en modern malzeme ile mücehhez, fevkalade yüksek kudretli teknik kıtalar ve zırhlı birlikleri de ihtiva ederler. Bu kadar çok askerin yalnız Yunanistan'a sevk edilmek için toplanamayacağı aşikardır. Bu durumdan hem Sovyetler Birliği hatta hem de Türkiye tedirgindi. Nitekim Alman Hariciye Nezareti Sovyetlerin ikide bir Bulgaristan'dan bahsederek oraları ve dolayısıyla boğazları işgal yolundaki tazdiklerini, hatta boğazların bir tehdide maruz olmadığı ve Yunanistan'daki İngilizlerin Alman kuvvetleri tarafından kovulacağı veya tespit edileceği yolunda cevaplar verir. Ribbentrop'un 21 Ocak 1941 tarihli mektubu bu bakımdan çok manalıdır. Alman hükümeti İngiltere'nin boğazları işgal etmek niyetinde olduğuna dair bir haber almamıştır. Alman hükümeti Türkiye'nin İngiliz askeri kuvvetlerinin Türk bölgesine girmelerine izin vermeyeceğine de inanmaktadır. Almanların boğazları işgal etmeleri niyeti de yoktur. Fakat Molotov diretir durur. Ona göre bir taraftan Alman ordusu Bulgaristan'a girmemeli, diğer taraftan Bulgaristan ve Boğazlar tehlikede olduğuna göre Sovyetler bu bölgede hareketlerinde serbest kalmalı. Nihayet uzun tartışmalardan sonra Alman ordusunun Bulgaristan'dan ancak transit olarak geçmesi hususunda bir anlaşmaya varılır. 1 Mart 1941'de Bulgaristan, Alman, İtalyan, Japon paktına katılır ve 2 Mart'ta Almanlar Bulgaristan'a girerler. Bu olayın oldukça garip ve tertipli bir mizansenle Molotov'a bildirilmesini Ribbentrop, Moskova'daki Alman elçisine 27 Şubat 1941 tarihli çok acele bir tebliğ ile bildirir. Buna göre elçi, evvela akşama doğru Molotov'u ziyaret ederek Bulgarların üçlü pakta girdiğini bildirecek, sonra da 1 Mart günü yine akşama doğru tekrar Molotov'u bularak ona bu defada Alman kuvvetlerinin Bulgaristan'a kaydırıldığını ve bunun ancak Yunanistan'daki İngilizleri durdurmak için olduğunu ve Alman ordusunun Türkiye'ye karşı hiçbir hareketi olmadığını bildirecekti. Ribbentrop gene bu mektubunda ve adeta sefirin her vereceği cevabı da dikte ettikten sonra kendisini Molotov'un bu açıklamaları ne şekilde karşıladığının kendisine telli bildirilmesini istemektedir. Molotov'un hemen oracıkta hazırlayıp Alman sefirine verdiği muhtırada şu satırda vardır. 25 Kasım 1940'ta yaptığı teşebbüste Sovyet hükümetinin yaptığı ikaza rağmen Alman hükümeti Sovyet Sosyalist Birliği'nin emniyet ve menfaatlerini yaralayacak bir hareket hattı tutmuştur. O günden itibaren artık Türkiye'nin Trakya sınırları hem Batı Trakya'dan hem Doğu Trakya'dan açık savaş sahasıdır. Yani Avrupa Savaşı Türkiye'nin sınırlarına gelmiştir. Ama Moskova'da Almanlara karşı artık tetiktedir. Bu arada 26 Mart'ta Ankara'yı ziyaret eden İngiliz Hariciye Nazırı Eden'le Saracoğlu 18 Mart'ta Kayri'de buluşur. Konular hep aynıdır. Türkiye ne vakit savaşa girecek. Ama Mart ayı havada önemli rüzgarlar estirmektedir. O kadar ki neredeyse Türkiye üzerine yürümek, yani hiç değilse Bulgaristan'ı ve dolayısıyla boğazları işgal etmek davranışları gösteren Sovyetler Birliği bu defa Türkiye ile bir saldırmazlık anlaşmasına girer. Ve saldırmazlık deklarasyonu 24 Mart 1941'de Ankara ve Moskova'da aynı zamanda yayınlanır. Çünkü Moskova Hitler'den artık gittikçe şüphelenmektedir ve Sovyet deklarasyonu Türk hariciyesinin ve İsmet Paşa direnişinin ilk ve ferahlık verici bir başarısıdır. Deklarasyon Londra ve Amerika'da aynı memnunlukla karşılanır. Çünkü bu dörtlü müttefikler arasında açığa vuran ilk çatlak ve dünyanın paylaşılması hazırlığının ilk fiyaskosudur. Zaten bu arada Moskova'yı tedirgin eden bir başka Balkan olayı da cereyan eder. 25 Mart'ta Yugoslavya Üçler Paktı'na, yani Almanya safına katılmış fakat Belgrad'da yapılan bir hükümet darbesiyle bu kararı alan hükümet devrilmiştir. Bu ise Almanların Yugoslavya'ya yürümesi için kafi bir zemin teşkil ediyordu. Nitekim 5 Nisan 1941 ve bir pazar günü halk sokaklarda ve kiliselerdeyken Alman ağır hava filoları Belgrad'ı bombaladılar ve aynı gün Hitler güneydeki ordusuna ileri emrini verdi. Gerçi İngiltere Yugoslavya'ya yardım vaat ediyordu ve Yugoslavya'yı bir müttefik olarak selamlıyordu. Fakat tabii bunun o günler için ameli bir kıymeti yoktu. Ancak Almanların Balkanlarda bilhassa Slav ülkeleriyle Boğaz'a istikametinde her hareketi Moskova'yı derinden rahatsız ediyordu. 7 Nisan'da İngiliz hava filoları Sofya'yı bombaladılar. Hülasa Alman-Sovyet ilişkilerinin kötüye doğru gittiği bu günlerde Almanya Japonya ile İngiltere de Amerika ile bağlarını sıkılaştırmaya çalışırlar. Nitekim 18 Mart'ta Churchill verdiği nutukta artık Atlantik Meydan Muharebesi'nin başladığını ilan eder ve şunları söyler. Dünyanın en kudretli demokrasisi bütün kahir sınai ve mali kuvvetini nazizmin mağlubiyetini temine hasredeceğini bu yardım vesikası ile resmen bildirmiştir. Halbuki Amerika henüz savaşa fiilen katılmamıştı. Ama Amerika savaşın dışında fakat İngiltere'nin ilk günden beri yanındaydı. 12. ayrımın sonu sayfa 181.